Ayrım 57.
Sayfa numarası 574. Birader X, artık yeni derecenizi alıp üstad mason olduğunuza göre masonik sırların daha fazlasını istiyor olmalısınız. Ancak muhafızlar, görevliler ve diğer biraderler henüz size tam olarak güvenmiyor ve bağlılığınızı sınamaya devam etmek istiyorlar. Sırları öğrenmek için önünüzde zor ve birçok tehlikeyle dolu bir yol var. Hırsızlar, hainler ve katillerle karşılaşacaksınız. Ve eğer bu uğurda yaşamınızı yitirirseniz şunu bilin ki bu ilk örnek olmayacak. Kime güveneceğinizi biliyorsunuz. Şimdiye dek sizin için burada başkaları dua etmişti. Artık kendi başınızdasınız. Şimdi oturun ve kendiniz için Tanrı'ya dua edin. Aday sunak önünde diz çöküp dua etmeye başlar. O sırada gözleri yeniden mendille sıkıca bağlanır. Duasını tamamladığı sırada locanın ışıkları iyice kısılacak. Oda karanlığa yakın loş bir görüntüye kavuşacaktır. Bunun gözleri zaten bağladığı için bir anlamı yoktur tabii. Yalnızca diğer biraderlere final bölümünün başladığını haber veren bir işarettir. Görevli adayı kolundan tutup yavaşça ayağa kaldırır ve locanın içinde üç tur attırırken bir yandan da ona zanaatın efsanevi lideri Hiram Abif'in çalışmalarda verilen molalar sırasında tapınağın kutsalların kutsalı Sanctum Sanctorum adı verilen bölümüne girip dua ettiğini anlatmaktadır. Üçüncü tur tamamlanıp güneye doğru yaklaştıklarında ast muhafız birden yerinden kalkıp onlara yaklaşır ve adayı yakasından tutup şiddetle sarsmaya başlar. Hiram usta, ben de seninle yalnız konuşmak için fırsat kolluyordum. Tapınak bitince üstad mason sırlarını bize vereceğini söylemiştin ama hala bir şey açıklamadın. Şimdi hemen bana bunları anlatmanı istiyorum. Basit bir mizansen içinde Hiram Abif rolünü oynamak durumunda kaldığı artık iyice anlaşılan adayın yerine yanında durup onu kolundan tutmakla olan görevli yanıt verir. Birader, şimdi bunun ne yeri ne de zamanı, tapınak tam olarak bitinceye dek bekle. Eğer buna layık olduğunu kanıtlarsan sırrı elde edeceksin. Ancak Jubela rolünü oynayan ast muhafız adayı tartaklamaya devam eder ve sırrı vermediği takdirde onu öldüreceğini söyler. Aynı diyalog ve sahneler batı yönünde Jubelo rolünü oynayan kıdemli muhafızla doğu yönünde de Jubelum rolünü oynayan saygıdeğer üstadla birer kez daha yenilenir. Sonunda sırrı vermeyi reddettiği için aday öldürülür ve dümdüz yere yatırılır. Uzandığı yerde hala gözleri bağlı yatarken konuşmaları duymaktadır. Öldü mü? Evet, öldü. Tanrım, ne yaptık? Ustayı öldürdük ve istediğimiz sırra da ulaşamadık. Şimdi cesedi ortadan kaldırmamız gerekiyor. O halde sabah olmadan onu batıya, Moriah Dağı yakınındaki tepeye götürelim ve gömelim. Üzerine bir örtü örtüldükten sonra aday törendeki biraderler tarafından kaldırılıp taşınır ve 3 tam tur atıldıktan sonra batı yönünde yavaşça yere bırakılır. Ardından bu mini tiyatro oyunu efsanedeki diğer ayrıntılarla sürer. Katiller kaçmaya çalışır ama bunu başaramazlar. Diğer 12 işçi komploya katıldıkları ama son anda vazgeçtiklerini itiraf eder. Kral Süleyman, locada bu rolü oynayan bir başka üye, Hiram Usta'nın derhal bulunmasını ister ve 15 kişiyi bu işle görevlendirir. İçlerinden bir grup istürüp katilleri yakalar. Bütün bu süre içinde aday yerde hareketsizce yatmaktadır. Nihayet Hiram Abif'in cesedi de bulunur. Kral ustanın ölümüne çok üzüldüğünü, artık mason sırrını oluşturan gizli sözün sonsuza dek kaybolduğunu, yeniden bulunup elde edilene dek yerine bir başka sözün ikame edilmesini ister. Bu arada diğer biraderler, Hiram usta rolünü oynayan adayın sembolik olarak ölümden yaşama döndürülmesi işlemini gerçekleştireceklerdir. Bedeni yerden kaldırmak için ilkin ast muhafız ilk derecenin el sıkma yöntemini dener ama daha bileği kavrayamadan kol yeniden yere düşecektir. Bunun üzerine kıdemli muhafız ikinci derecenin el sıkma yöntemini dener ama o da başarılı olamaz. Son olarak topluca edilen duanın ardından saygıdeğer üstad adaya yaklaşıp adayın elini aslan pençesi olarak da bilinen üstad mason kavrayışıyla tutar. sağ ayağını onun sağ ayağının yanına yerleştirir ve diğer üyelerin de yardımıyla bir hamlede Hiram ustayı ayağa kaldırır. Üzerindeki örtü yere düşmüş, gözlerindeki bağ çözülmüş ve aday ölümden geri dönmüştür. Diriltme işlemi tamamlandığında adayın kulağına Üstad Mason derecesinin sırrı olan gizli sözcük de fısıldanacaktır. Ancak gerçek sır Hiram Abif ile birlikte yok olduğu için yeniden elde edilene dek onun yerine geçmesi için yaratılmış yedek sözcüktür bu. Mah-ha-bone. Mah-ha-bone. Sahte bir Üstad hikayesi. İkinci derecede aday Sibolet ile tanışmıştı ve bu sözcüğün gerçek kökenini incelemiştik. Üçüncü derecenin başlangıcında ise Üstad Mason locasına giriş için gerekli paralı olan Tubal Cain'i öğrendi. Neydi bu Tubal Cain? Yeni bir bileşik sözcük mü? Eski Ahit'in ilk kitabı olan Genesis, Tekvin, 4. bölümde insanlığın atası olarak tanıtılan Adem ile Havva'nın oğulları arasında çıkan kavgadan ve Habil'in kardeşi Cain, Kabil tarafından bir anlık öfkeyle öldürülmesinden söz eder. Cain, bu ağır suçun cezasını tecrit edilerek ve uzaklara sürülerek ödeyecek. Adem'in resmi soyuysa daha sonra dünyaya gelen üçüncü oğlu Seth, Shit ile devam edecektir. Eski Ahit, 4. bölümdeki birkaç ayetten sonra Cain'in izini sürmeyi bırakır ve tümüyle Seth'in soyundan gelen ataların hikayesini anlatmaya başlar. Bu sınırlı birkaç ayette de Cain'den devam eden soy ağacı 6. göbek torunlara dek bir adlar listesi halinde sayılıp konu kapatılır. İşte Tubal Cain, kardeş katili olduğu için cezalandırılan Cain'in eski ayette söz edilen son torunu olarak çıkar karşımıza. O kısacık ayette de onun bronz ve demir işçiliğinin ustası olduğundan söz edilir. Tekvin 4.22. Tıpkı Süleyman Tapınağı'nın bronz işlemelerini yapan Tireli Hiram Abif gibi. Peki, üçüncü derece giriş şifresi olarak Tubal Cain'in verilmesi Masonların kendi geçmişlerini Cain soyuna bağladıklarını mı göstermektedir? Tam olarak değil. Eski ahitteki Tubal Cain yaygın görüşe göre Yunan mitolojisindeki Hephaistos ya da Roma'daki adıyla Vulkan'ın karşılığıdır. Yani metalurji ve zanaat tanrısının. Albert Gallatin Mackay, Vulkan adının Baal Cain'den yani Tanrı Cain'den türetildiğini ileri sürerek eski ayette söz edilen Tubal Cain'i doğrudan doğruya Hephaistos ya da Vulkan'la özdeşleştiriyor. Albert Gallatin Mackay, Symbolism of Freemasonry, Pietro Stone's Revivo Freemasonry. Hephaistos da yine çoğu uzmana göre Mezopotamya'nın güçlü tanrısı Enki'nin Yunan'daki paralelidir. Charles Pangloss, farklı panteonlar arasında kurulacak paralelliklerin çoğu kez parçalı olacağı ve birden çok figürü içinde barındıracağı düşüncesiyle Enki için Hephaistos ve Prometheus'un bir bileşimini öneriyor. Enki'nin bir zanaatkar yaratıcı, asi tanrı, insanlığın yardımcısı ve zeki tanrı olarak rolü Hephaistos ve Prometheus arasında paylaştırılmıştır. Hephaistos, Enki'nin zanaatla ilgili yönünü alırken insanlığın yardımcısı, asi ve zeki tanrı rolünü Prometheus üstlenir. Charles Pangloss, Greek Myths and Mesopotamia, Parallels and Influence, sayfa 220. Bu bağdaştırmaya göre Mason düşüncesi kendi geleneğini kardeş katilliği günahını üstlenen Cain'e değil insanlığa uygarlığı sunan zanaatkar tanrıya dayandırmaktadır. Bir başka deyişle Masonluk uygarlığın ve bilginin korunup insanlığa sunuluşu gibi bir misyonun ayrıcalığını üstlenme iddiasındadır. Ama bundan daha önemlisi eski ahitin hemen hiç dikkate almadığı ve bilerek göz ardı ettiği Cain soyunu çok daha farklı biçimde tanımlayarak onu eski Yunan ve yakın doğu tanrılarıyla özdeşleştirmekte, dolayısıyla gayet net bir biçimde Yahudi teolojisi ve yorumuyla ters düşmektedir. Gelelim, Üstad Mason derecesi için yapılan törenin merkezine yerleştiği gibi, Mason mitolojisinin de temelini oluşturur gibi sunulan Süleyman Tapınağı'nın bronz ustası Hiram Abif'e. Bu efsanevi kişiliğin adının Eski Ahit'in 1. Krallar ve 2. Tarihler kitaplarında birkaç kez geçtiğini belirtmiştim. Tire'nin Fenikeli kralı Hiram'ın tapınak yapımında yardımcı olması için ekibiyle birlikte bu bronz ustasını Kudüs'e yolladığına ilişkin referanslara söz konusu kitaplar içindeki kısa birkaç bölümde rastlarız. Ancak Mason geleneğinde Hiram Usta'nın adına bir soyadı gibi eklenen Abife Eski Ahit'te hiç rastlanmaz tabii bu biçimde. İkinci tarihlerde Fenikeli hükümdar Hiram, Kral Süleyman'a sana babamın hizmetkarlarından Hiram'ı yolluyorum. Yetenekli bir bronz ustasıdır mesajını yollarken babamın Hiram ifadesini kullanmıştır kısaca. İbranicesiyle Hiram abi, avi. Bilinmeyen bir zamanda bu efsane Mason literatürüne yerleştirilmeye çalışılırken Eski Ahit'i kaynak alan birileri babamın anlamına gelen abi, avi sözcüğünü bir soyadı gibi algılamakla kalmayıp sonuna bir de F harfi yerleştirmeye uygun görmüştür anlaşılan. Mason terminolojisinin sağır duymaz uydurur deyişindeki gibi kimi sözcük ve adları nasıl deforme ettiğine daha önce tanık olmuştuk. Duruma bakılırsa tıpkı Freres Mason, Mason kardeşler ifadesinin Free Mason, Özgür Mason ya da Kratonlu Pythagoras'ın Gorotonlu Peter Groves haline gelmesi gibi babamın Hiram, Hiram Avi ifadesi de bir anda büyük usta Hiram Abife dönüşmüştür. Sorun keşke yalnızca büyük üstadın adındaki bir deformasyonla sınırlı kalsaydı. O zaman bunu basit bir tebessümle geçiştirip efsaneyi kendi sınırları içinde ciddiye alarak incelemeye devam edebilirdik. Ne var ki Mason literatürünün bu temel figürüyle ilgili hata ve çarpıtmalar abif sözcüğünden ibaret değildir. Hikayenin belki de ruhunu oluşturan en önemli bölüm yani Hiram Usta'nın kendi adamlarınca öldürülmesi de bütünüyle dayanaktan yoksun olarak sonradan uydurulmuştur. Eski Ahit'te tapınağın işçiliğinden Hiram'ın başarılı çalışmalarından kimi ufak ayrıntılar içinde söz edilir ama ustanın böylesine korkunç bir cinayete kurban gittiğine dair hiçbir kayıt yoktur. Dahası sonraki yüzyıllarda Yahudi tarihçi Josephus'un belirlediğine göre Hiram Usta tapınak yapılıp bittikten sonra Kral Süleyman'ın verdiği armağanlarla birlikte memleketi Tire'ye dönmüş ve orada mutlu bir yaşlılık geçirmiştir. O halde bu büyük sırrı vermediği için öldürülme hikayesi niçin, ne amaçla ve ne zaman Masonik efsaneye monte edilmiştir acaba? Olayların akış sırasını bir kez daha gözden geçirelim. Ortada elde edilmesi güç ve avantaj sağlayan bir büyük sır ya da bilgi vardır. Birileri bu bilgiyi onu korumakla görevli olan yetkili bir kişiden bir tapınakta zor kullanarak almak ister. Bu çekişme sırasında içlerinden biri hırsını kontrol edemeyerek bilgiyi taşıyanı öldürür ya da yok eder. Bu durumda onu taşıyıp koruyanla birlikte bilginin kendisi de yok olacaktır. Geride kalanlardan 15 kişi 3 farklı yöne dağılıp bu bilgi taşıyıcıyı ararlar. Artık yaşamadığı anlaşılınca da onunla birlikte ortadan kalkan bilgi yeniden elde edilinceye dek yedek bir başka bilgiyi ikame etme gereği ortaya çıkar. Bilgiyi taşıyan sembolik olarak yaşama döndürülür. Şimdi de yakından bildiğimiz bir başka olay akışına çevirelim gözlerimizi. Roma'da Cumhuriyet'in kritik resmi belgeleri arasında sayılan Sibyl'in kitapları çok önemli bilgileri taşımaktadır ve bu bilgiye sahip olmak güç ve nüfuz elde etmekle eşdeğerdir. Ülkede bir iç savaş yaşanır, bu sırada kitapların saklandığı Kapitolin tapınağı yanar ve bilgilerin orijinali yok olur. Savaştan galip çıkan Sulla, yok olan kitapların yeniden bulunup derlenmesini ister. Bu iş için görevli olan kurul üyeleri sayısı 15 kişiye çıkarılır ve gruplar halinde ülkenin her yerine dağılan bu yetkililer dönüşlerinde orijinallerinin bulunamadığını ama onların yerine koymak, ikame etmek üzere yedek kitaplar edindiklerini bildirirler. Yeni Sibyl'in kitapları tapınaktaki gizli bölmeye saklanır ve böylece koleksiyon belki de gerçek kitaplar yeniden bulununcaya dek sembolik olarak varlığını sürdürür. Her iki hikayede italik harflerle altını çizdiğim temel anahtarların ne derece çarpıcı bir paralellik içerdiğini söylemeye gerek yok. Bir tarafta masonik sır var, diğer tarafta evrensel bilgiler. Birini gizli söz olarak onun taşıyıcısı olan Hiram Usta saklıyor, diğerini Sibyl bilgilerinin derlendiği gizli kitaplar. Masonik hikayede bir çekişme sırasında Hiram Usta tapınakta öldürülüyor. Diğer yanda Sibyl'in kitapları iç savaş sırasında Kapitolin tapınağında çıkan yangında küle dönüyor. Her iki durumda da bu olay bilgi kaybı demek. Mason efsanesinde 15 kişi 3 farklı yöne doğru yola çıkıp Hiram'ı arıyor. Roma'da ise 15 kişiye çıkarılan kurul belli Sibyl merkezlerine dağılarak kitapları yeniden oluşturmaya çalışıyor. Her ikisinde de orijinal belge bulunamayınca yerlerini doldurmak üzere yedek bilgi ikame ediliyor. Böylece yok olmuş görünen sırlar sembolik olarak yaşama döndürülmüş oluyor. Tabii gerçekleri yeniden elde edilene dek. Hiram Abif hikayesiyle ilgili altını çizerek önerdiğim açıklama şu. Süleyman Tapınağı ve Hiram Usta ile ilgili anlatılanlar fraternis birikimine, tapınak şövalyelerinin katılımının ve 17. yüzyıldan sonra da Gül Haç mistisizmine bağlı mesihçi unsurların masonik ideoloji üzerinde etki kazanmasının ardından bilinçli olarak ve perdeleme yapma amacıyla oluşturulmuş, gerçeğin eğretilemesi üzerine kurulu bir efsanenin parçalarıdır. Tıpkı sahte hedef göstererek şaşırtma vermek gibi bir şey. İnisiyasyon töreninin gerçek kökeni ise çözülmeye başlayan fraternis grupları içindeki en etkin güç olan Pitagoras kardeşliğine bağlı biraderlerin büyük olasılıkla İ.Ö. 1. yüzyılın ortalarına doğru biçimlendirdikleri tarihsel misyona dayalı bir ritüeldir. Kardeşliğin en büyük gücünü oluşturan Sibyl'in kitaplarının orijinallerinin gücü elinde tutma hırsına sahip gruplar arasında savaş sırasında yok olması üzerine yerlerine geçici olarak başka kitapların aranması ve yedek sırların tapınağa yerleştirilmesi olayının dramatizasyonu üzerine kurulu simgelerle yüklü bir tören. Elbette bu ikame işleminin geçici olduğunu yalnızca biraderler bilmektedir. Sulla ve onu izleyen despotik liderler için Kapitol'ünde bir koleksiyonu yerleştirmiş olması yeterlidir çünkü. Kısacası Fraternis'in birinci gizemi tarihin en eski kayıt ve bilgi birikimini barındıran kitaplar, ikinci gizemi de gerçekte bunların bütünüyle yok olmayıp güvenli bir yerde saklanmasıdır. Roma'da Cumhuriyet idealleri başarısızlığa uğrayıp kardeşliğin varlığı tehlikeye girince görülen lüzum üzerine gerçek belgeler Roma devletinden saklanmış, orijinallerin yerine konmasını sağlayacak koşullar ortaya çıkana dek Kapitolinde yedek ya da gerçeğine benzetilmiş sahte kitaplar saklanmıştır. Ritüel, yalnızca biraderlerin bildiği bu üst düzey sır üzerine kuruludur. Bilinçli olarak gerçeği perdeleyen ve kendi alt düzey biraderlerinden bile orijinal inisiyasyonun içeriğini saklayan masonik hikaye ise aslında yalnızca hedef şaşırtma amacına yönelik bir parodidir. Tıpkı masonik literatürün ünlü yazarı Albert Pike'ın Ahlak ve Dogma adlı yapıtında söylediği gibi. Masonluk kendi sırlarını seçilmiş olan bilgeler dışında herkesten saklar, o sırrı hak etmeyenlere yanlış yere yönlendirici ipuçları ve açıklamalar sunar. Albert Pike, AGE sayfa 105. Fraternis ve Masonluk. Tarihin en eski restorasyon idealinin temsilcileri kimliğini taşıyan, benim genel bir tanım oluşturmak üzere Fraternis olarak adlandırdığım heterojen gruplar, günümüzden 5000 yıla dek geri giden bir süreç içinde izlenebilir bir kesintisizliğe sahiptir. Temel ideal ve temel fikir, ataerkil dönüşüm ve onu izleyen şiddet ve kaba güce dayalı bireysel mülkiyet anlayışı üzerine kurulmuş sınıflı toplumlar düzeninin yerine çok uzun bir süre varlığını korumuş eski düzene ait ilkelerin restorasyonudur. tarımın bulunuşuyla ortaya çıkan Neolitik devrim sırasında sistematik hale gelmiş, yaşamı her gün yeniden üretecek etkinliklerin kolektif çabayla hep birlikte üstlenildiği, insanların üretime güç ve yetenekleri oranında katılıp elde edilen ürünü gereksinimlerine göre adilce paylaştığı, yetki ve saygınlığın fiziksel güç aracılığıyla edinilmiş kişisel zenginlikle değil, bilgi, yetkinlik ve deneyime göre belirlendiği, insanlığın en eski toplumsal düzenidir bu. Kadın ve erkek arasında tam bir hak eşitliğinin egemen olduğu, ancak bazı temel fizyolojik niteliklerin doğurganlık yanı sıra bilgi ve deneyim birikimini elde tutmanın getirdiği ayrıcalıkla da kadınların farklı bir saygınlığa sahip olduğu anne düzeni. Bu eski ve köklü misyonu üstlenenlerin yaşadığı süreç en baştan beri ayrıntılarıyla gördüğümüz gibi çeşitli dalgalanmaları, bölümü ve parçalanmaları, düşünce ayrılıklarını, belli dönemlerde dış etkilerle gelen çarpıcı tutarsızlıkları ve bazen yozlaşma eğilimlerini de içermiştir. Genel anlamda Fraternus hareketinin tarih içinde izi sürülebilir bir kesintisizliği olmakla birlikte yelpazenin bütünü oldukça heterojen ve dağınık bir görüntü sunar. Yine de hiç değilse 18. yüzyıl sonlarına dek bir biçimde varlığını korumayı başarabilmiş, ayırt edici ana ilkelerden söz edilebilir. Ana tanrıça düşüncesine dayalı evren kavrayışı, İnsanları ekonomik avantajı fiziksel güçle elde edip korumaya dayalı sosyal sınıflara göre değil, bireysel yetenek, bilgelik ve ahlaki, vicdani ilkelerine göre değerlendiren seçkinci bir bakış. Monarşi ve teokratik yönetimlere karşı yoğun tepki. Ülke ve din farklılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik ütopik bir internasyonalizm. Seçkincilik kavramının altını özellikle çizdim çünkü Kraton'daki Pitagorasçıların, Fransa'nın güneyindeki kusursuzların ya da Batı Anadolu'daki Bedreddin müritlerinin çoğu kez uzmanlarca proto-komünist olarak yorumlanan ortaklaşa yaşam uygulamalarına karşın Fraternus hiçbir zaman sosyalist olmadı. Bireyin nitelik ve eğilimlerini dikkate alan ve insanları gelişim ya da yetkinliklerine göre değerlendiren bir seçkincilik anlayışı her şeyin üzerindeydi. Eğer Marksist literatüre göre konuşursak, nesnel koşulları değil, öznel koşulları önemsiyordu Fraternus. Değişimi altyapıda değil, üst yapıda başlatmanın doğruluğuna inanıyordu. Buna göre salt ezilen ve sömürülen yoksul kitleye mensup olmak, bireyi diğer insanlara göre daha desteklenisi, sahip çıkılası ve korunası yapmazdı. Ya da buna karşıt olarak zengin ve soylu sınıftan olmak, olumsuz niteliklerle donatılmak demek değildi. Bağlı bulunduğu sınıf ne olursa olsun bireyin kendi iç gelişimi ve sahip olduğu değerler önem taşımaktaydı yalnızca. Bilgelik ve kardeşlik uğruna elindeki maddi değerlerin sağladığı bütün sınıfsal avantajlardan gönüllü olarak vazgeçebilen bir soylu, fırsatını bulduğu ve zenginliğe kavuştuğu anda acımasız ve hırslı bir egemen sınıf üyesine dönüşme potansiyelini barındıran yoksul bir köylüden çok daha değerliydi. Pitagoras kardeşliği bu nedenle Kraton'da bir yandan kendi komünal yaşam modelini oluştururken diğer yandan bazı soylular ya da orta sınıf tüccarlarla iyi ilişkiler kurarak onları yanına çekmeye çalıştı. Bu nedenle köleliğin kaldırılması için savaşmak yerine hem kölelerin hem de köle sahiplerinin kafasından bir kurum olarak köleliğin kabul edilebilirliğini silmeye çabaladı. Roma'da Sibyl'in kurulunu denetim altında tutan biraderler bu nedenle plebleri tapınaklar, kültler ve kolejiyalar aracılığıyla eğitmeye uğraştı. Kathar üstadları bu nedenle yoksulların ve basit tüccarların yanı sıra Oksitanya soylularıyla da yakın ilişkiler kurdu.